Ayrım 17.
Babanın cevap vermiş. Seni artık ne yapayım? Sana ihtiyacım yok. Seni oğullarına bırakıyorum demiş. Gülüştüler. Yalnız Nikolas bu şakayı uygunsuz buldu ve ciddiyetini bozmadı. Alkiviadis dedi ki, ama despotçum işte onun için ben geride altın bırakmıyorum ki şikayet edip beni özlemesin. Toprak yolun ucunda despotun yeğenleri kızların gelmekte olduğu görüldü. Yapışlardı ve şen şakrak yaklaşıyorlardı. Alkiviadis ve Nikolas ayağa kalktılar. Kızlar gelip selam verdiler. Sarışın anıyla tatlı sesiyle "Vallahi çok güzel bir banyo yaptık" dedi. Alkiviadis oturmaları için onları yola başlarırken "Ama burada her şey güzel, insanlar bile, öyle değil mi?" dedi. Yunanlı hafifçe kuru sesiyle "Gerçekten öyle" dedi. "Ama mavi öyle güzel, öyle sakin ki sanki dünyadan çok uzaktaymışsın gibi geliyor insana. Hele su çok hoş, bütün gün içinde kalıp ölmemek istiyor insan. Üstelik bizden başka kimse yoktu. Gömleklerimizi çıkardık, şarkılar söyledik. Ezberimizdeki şiirleri okuduk, el ele tutuşup suyun içinde dans ettik. Tam da süperileri gibi. Yoğunla, ama süperileri bambaşkadır kirli Alkiviadi. Tabiat üstü, çok güzel güçlerdir dedi. Ben de sizi onun için davet ettim. Şimdi lütfedip bana söyleyin. Size ne ikram edebiliriz? Hanımefendi dedi. Despotumuzun akrabası olduğumuz için değil, çok nazik ve güzel iki yaratık olduğumuz için. Anıla cilveyle, aa kirli Alkiviadi yaptı. Siz de her zaman öyle çok naziksiniz ki. Nazik mi? Her zaman mı? Her zaman değil. Bir yaz babam, zaaflarımdan kurtulayım diye bana öğretmen tutmayı bile düşünmüştü. Ortaokulun son sınıfındaydı. Öğretmen sıska, yüzü kırışık dolu, sinirli ve fırıl fırıl dönen gözleriyle sinsi bir adamdı. Rakı ve kötü kaliteli tütün kokuyordu. Sigara elinde sunup durduğu için parmakları sapsarıydı. İkimiz için de kabuslu bir yazdı bu. Bana eski ve Yunanca, Latince ve mantık dersleri veriyordu. O bana dil bilgisi kurallarını ve düzensiz fiil çekimlerini verirken ben sinirleri tutuyor, kanatlarını koparıyor ya da kıçlarına kırmık sokup masada gezdiriyordum. Bir gün ona diyorum ki, öğretmenim, bu mantık dersinin ne faydası var ki bana öğretiyorsunuz? Patlak ve kötü bakışlı gözlerini bana dikti. Kızgınlıkla, bu ne biçim sualdir, dedi. Çünkü insan mantıklı ya da mantıksız doğar. Mantıklıysa mantık dersleri onu daha da geliştirir. Mantıksızsa ne kadar mantık kitabı okusa da mantıksız kalacaktır. Akı kükürt gibi sarı gözleriyle birkaç saniye bana baktı. İnce dudaklarında alaycı ve sinsi bir gülümseme vardı. Sonunda bana inat ve öğretmen diyecek şekilde mantık dersleri vermeye başladı. Ama itiraf edeyim, benim mantığımı o zaman ne de başka zaman onun bana vermiş olduğu mantık derslerinden hiçbirini benimsemedi. Nikolas alaycı bir tavırla, ama şimdi senin bizi mantıktan uzaklaştırmanın zamanı değil, dedi. Kızlar itiraz ettiler. Despot, Alkiviadis efendi doğru konuştu. Mantıklı insanın mantıklı bir öğrenmesine gerek yoktur, dedi. Kızlar, çok doğru muhterem peder, dediler. Hatta yoğunluğu ekledi. Alkiviadis efendinin mantık dersine ihtiyacı yoktu. Alkiviadis onu doğruya, neyse dedi ve devam etti. Bu öğretmenin bir tutkusu da keyfi olarak da olsa kelimelerin analizini yapmaktı. Pantolon kelimesi nereden geliyor kirli Alkiviadi? Cevap vermezdim. Ama sevgili Alkiviadi, kelime zaten nereden geldiğini kendisi söylüyor. Pantolonni. Pantolonni her zaman eski demek. Ona bu kelimenin yabancı asıllı olduğunu ve Yunanca'sının periskeris olduğunu söylemek istedim. Periskeris Yunanca pantolon demek. Ama katlandım. O devam etti. Despot kelimesinin nereden geldiğini acaba biliyor musun? Canım sıkılmış olarak, bay, egemen, çok mal sahibi ağadan geliyor, dedim. Yine canım sıkkın. Sana manasını soruyorum. Kelime zaten nereden geldiğini soruyorum. Despotis, yani bekri, içkici bu adamı. Ve o sözde zekasını böylece göstermiş oldu yine. Doğru manastırlarda kafayı çekerler, şarap ve çipi yosu gibi akar. Ama bizim despot mesela ağzına içki sürmez. Babam bana işte böyle komik bir adamı o bütün yaz boyunca öğretmen tayin etti. Söylemeyi unuttum, din adamlarına ve dine karşıydı. Sadece tabiatın kudretine inanıyordu. Bir gün bana dedi ki, bakın kirli Alkiviadi, Paulus Hristiyanlığın temel taşı sayılır. Resullerin işlerinde tarif edildiği gibi, çarpık bacakla uzun burunlu karşılığında karışmış itirazlı kişi yanındakilerle şuna geldi. Hristiyanlara umut vermek ve onları canlarından bezdirmek için kulise getirmek istiyordu. Yolun yarısında bulduğunu söylüyordu. Gökyüzünde ışık gördü, oradan gelen sesler işitti vesaire. Bunları bize kendisi anlatıyor. Öğretmen kitaplıktan 20 İncil aldı. Resullerin işlerini bulup bana uzattı. Lütfen 9. bölüm 7. ayeti oku. Hep duyalım dedi. Okudum. Onunla yolculuk eden adamların mutku tutulup durdular. Ses işitiyorlar fakat kimseyi görmüyorlardı. Şimdi de 22. bölüme geç ve 9. ayeti oku. Okudum. Benimle beraber olanlar gerçeğini görürler. Fakat bana söylenenin sesini işitmediler. Öğretmen sinsice güldü ve zekasından ve kötü kalpliğinden gözleri parladı. Gördüğün gibi hayatının en büyük olayını iki değişik şekilde anlatıyor. Bundan ne sonuç çıkarabiliriz? Çok fanatik, aşırılığa kaçan insanlara inanma. Bir başka sefere sana dinlerin nasıl icat edildiğini ve kimlerin çıkarına hizmet ettiklerini anlatacağım. Ama öyleyse niçin her pazar kiliseye gidiyor, istavroz çıkarıp ikonaları öpüyorsunuz? Millet, özellikle akrabalarınız görsün değil mi? Diye sordum öğretmeni. Dostum, diye cevap verdi. Düşünce kuş gibi özgürdür. Ama toplumun kanunları, ön yargıları, koyduğu sınırlar vardır. Bunlara karşı koyma, yoksa mahvolursun. Derken bir Yunan'a Korp de Garas, ölmek üzere olan ve çok acı çeken bir insana ya da bir hayvanı acıyıp öldürmek için vurulan son darbe. Verdim ve kurtuldum. Bir cumartesi akşamı babamızın papazı hastalandı. Gizli gizli çok içen biriymiş meğer. Böbrek koliğinden rahatsızdı. Biz çocuklar yaradan kapmaktan kurtulduk dedik. Ama nerede? Annemiz bizi erkenden uyandırdı ve bilinmemizi söyledi. Daha doğrusu emretti. Kiliseye gidecektik ve papaz olmasa da ibadetimizi yapacaktık. Papaz çubuk iyilesin diye Meryem Ana'ya dua edecektik. Yola çıktık. Yanımızda kız kardeşimiz Lenio da vardı. O zaman doğmuş oldu. Nikolas Paris'teydi. Kilise babamın yanında çalışan işçiler ve ustalarla doluydu. Ben kiliseye girip insanın ikonasını arkasına saklandım. Aralıktan öğretmenin içeri girdiğini gördüm. Dindar pozlarında yürüyor ve istavroz çıkarıyordu. İnsanın ikonasına yaklaşınca durdu. Yerlere kadar eğildi ve 3 kere istavroz çıkardı. İkonayı öpmek üzere eğildi ve o zaman bir mucize, insanın sesi duyuldu. Sen mi? Hayır, ikin yüzlü. Çık babamın evinden adi adam. Oğlum ne neler oluyor? Fısıltılar, feryatlar, sesler ve ya Meryem, ey Bakire ve ya Rabbi merhamet, mucize gibi bağırışmalar. Öğretmen ayakta duramadı. Dizlerinin bel çözüldü ve Meryem'in üzerine sardı. Birden ayağa kalktı. Alın acarı dışarı çıktı. O akşam kalabalığına gitti. Herkes gülüyordu. Az ötede tek başı oturmakta olan Dalkoz bile. Ve birden yüksek sesle ve arka arkaya ''Yaşasın büyük ağamız Alkiliadis Mandakas'' diyen sesler duyuldu. Gülmeyi kestiler. ''Ne? Kim? Ses nereden geliyor?'' Şaşkın etraflarına ve gözüne baktılar. Kızlar istavro sıkardılar. Yoğunla ''Sizin adınız geçiyor Kirli Alkiliadis'' dedi. Ürkmüş ve sarsılmış görünen Anula ''Gökyüzünden sizin adınız çağrılıyor'' dedi. Alkiliadis hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi ''Benim mi? Ne diyor?'' dedi. Ve birden yeniden bir düdük sesi ve yaşasın Alkiliadis Mandakas'a bağırışması. Bir düdük daha ve hemen arkasından Allah Efendimiz Dara Patriye. İleri vatan çocukları. Nikolas sert bir sesle bununla ne demek istiyorlar dedi. Amma Mel. Kara tavuk ya da ardıç kuşu. Demol bu. Sifler kolme unlerle. Ardıç kuşu gibi ıslık çalmak. Fransızca. Derler hiç duymadınız mı? Bu kuş konuşmasını papağandan daha kolay öğrenir. Onu bu zevksiz yaşasın lafları kim öğretti? Hizmetçi kızlar Marsalillasi. Marsalillasi Fransız milli marşı. De biliyor kuşu bana sultan kadın öğretmiş. Kızlar bunun nasıl bir kuş olduğunu öğrenmek istediler. Abonuz gibi kara, sarı yapalı, bacakları sarı beyaz. Boynunda beyaz çizgi var. Gagasını açtı mı sözler birbirini kovalıyor. Yoğunla onu görmemiz mümkün mü dedi. Ama tabi bu saatte güneşin batmasına yakın onu içeriden çıkarıp verandaya koyarlar ki sevinsin. O zaman ıslık çalıyor ve milleti rahatsız ediyor. Böyle diyerek Altuğ'u ısağa ayağa kalktı. Kızlar da kalktılar. Evin merdivenlerini çıkmaları gerekiyordu. İyi terbiye almış biri olan Alkibiades için önce kadını merdivene sürmemek olmazdı. Ama kızları arkadan ve alttan dönmek isteyen o dolmak bilmeyen gözleri yok mu ya? Üstelik kızlar despotun yeğenleri olsun olmasın çekiciydiler. Kuşa yaklaştıklarında kuş kıpırdamadı bile. Kafasını yiyip onlara baktı. Sonra gayet anlaşılır bir şekilde "Bonjour Coco" dedi. Alkibiades tekrarladı. "Bonjour Coco, çava." Sarı gagalı kara kuş "Çava bien" dedi. "Merci beaucoup, et vous, monseigneur. Très bien, Coco, merci." "Günaydın Coco, nasılsın?" "Çok teşekkür ederim. Ya siz monsieur?" "Çok iyiyim Coco, merci." Fransızca. Kızlar gülüyorlardı, memnundular. Eğilmiş, dostça ve ilgiyle kuşu seyrediyorlardı. Alkibiades baştan çıkmış bir halde eğilmiş kızları gözlüyordu. Ve ağlıyordu. Ellerini açıp kızların bellerine sarıldı. Hiç ilgilenmiyormuş gibi, "Konuşun onunla," dedi. "Bir şeyler söyleyin." "Ama ne diyelim ki bu Alkibiades?" "Ne diyelim, sen söyle." "İstediğinizi söyleyin. Yavaş yavaş ve şefkatle konuşun. Bir şey sorun." Böyle konuşurken ellerini yukarı kaydırmış, kızların memelerini avuçlamıştı. Anıla başını çevirip ona baktı. Gözlerinde şaşkınlık ve mutluluk okunuyordu. Gözleri gülüyordu ama hafiften alt dudağını ısırıyordu. Sanki nasıl buna cesaret edersiniz demek istiyordu. Duygulanmıştı. Neredeyse nefesi kesilmişti. Alkibiades, ona sorun. Alkibiades hoşunuza gidiyor mu? Alkibiades'in sizi öpmesine izin var mı? Ona sorun. Onun adını duyan kara kuş, "Zito o Herendos Alkibiades Mandakas" diye bağırdı. "Yaşasın Alkibiades Mandakas ağa, Yunanca." Kızlar güldüler. Deprenip onun elinden kurtuldular. Yunanca daha geri çekildi. Anıla, "Aa kirli Alkibiades, Coco mu sahibi mi daha acayip, tehlikeli bilmiyorum." Alkibiades gülerek, "O da ne demek?" dedi. "O da ben de sizin emrinizde olan şövalyeleriz. Kuşa bakın. Şimdi size konuşacak. Gelin." Kuşun kulübesine daha da yaklaştılar. Alkibiades şefkatle, "Bonjour Yuanne ve Anula. İki güzel kızsınız siz," dedi. Bunu 3-4 kere açık açık tekrarladı. Kuş hiç kımıldamadan dikkatle ona bakıyordu. "Söyle Coco." Ve kuş, "Söyle Coco. Siz iki güzel kız." Kızlar candan gülüyorlardı. Alkibiades mırıldanıyordu. "Alkibiades'in çok hoşuna gidiyorsunuz. Onu belli ettiniz." Kuş öğrenmesin diye o sözleri yavaşça söylemişti. Yoksa bütün gün söylenir diye düşündü. Bir kadını arzu ettiği zaman cesur kesiliyordu. Hiçbir şeyi hesaba katmıyordu. Nezaketini bir tarafa bırakıyor, ya vahşileşiyor ya da şefkatli oluyordu. Hiçbir şey onun kendisini tutmasına yaramıyordu. Çünkü o an ihtiras anıydı. Sonra arzu ve hayal birbirini boğuyordu, kendisinden geçiyordu. Herkes uykuya yatınca ve ışıklar sönünce gelip sizi odanızda ziyaret edeceğim. Bir akşamlar dileyeceğim. Lütfen kapınızı kilitlemeyin. Sesi derin ve sıcaktı. Kulaklara ziyaret dolu duymak. Kızlar şaşkın ona baktılar. "Ama ne diyorsunuz ki ya kimeydi?" dedi oğlu şefkatle. "Yüzümü kızartıyorsunuz." Yuhanna, "Kapıyı iki defa kilitleyeceğim," dedi. Ama gözleri Alkibiades'i okşuyordu. Bilerek, "Kilidinizi çalın oğlum oğlum. Bunu söylediğinize göre çalmayacaksınız demektir," dedi ve sesine şikayet okunuyordu. Alkibiades, "Kilitlemeyin," diye rica etti. Yuhanna, "Hayır," dedi. Bir kadın hayır derse bu belki demektir. Belki derse bu evet demektir. Anıla, "Ya evet derse?" diye sordu. "O zaman kork." Yuhanna birden, "Evin ortasında atınmaya gideceğiz. Giyineceğiz," dedi. "Güzel ama bunu dayanamam. Sizi bu akşam görmek istiyordum. Lütfen kapınızı kilitlemeyin." Anıla, "Belki kilitlemeyiz," dedi. Ve üçü de güldüler. Yuhanna, "Kayık," dedi. "Bizim evine bir kayık yaklaşıyor." Baktılar, kayık daha uzaktaydı. "Bu bizim Tuvalosuz. Annem geliyor, aşağı inelim." Her zaman Tuvalosuz ya da Tuvalosuz'un kayığı derlerdi. Sanki bu güvenilir adam hala sağmış gibi. Iraklis Mandakas öldüğünden beri Tuvalosuz'un derdi daha da artmıştı. Merhum Mandakas emir vermiş ve bu tekniği yaptırıp Tuvalosuz'a hediye etmişti. Teodosis kendisini onun yanında köpek gibi hissetmişti.
Ayrım sonu.